Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'da hasbihalimize kulak veriyorsunuz. Bendeniz Turlan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel bir cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var.
Evet, geçtiğimiz yıllarda da kitapları çıktığında kendisini stüdyolarımıza, radyomuza, hasbihalimize konuk olarak almıştık. Yeni bir kitabı çıktı. Sevgili Ümit Özdemir bizlerle birlikte, İslami ilimler araştırmacısı. Ümit abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hayırlı olsun.
Allah razı olsun.
Tıp ve din.
Evet. Tıp ve din kitabı çıktı. Daha önce de Bu Sorular Adamı Dinden Çıkarır isimli kitabı çok konuşulmuştu o kitapta. Biz de radyoda detaylı bir program yapmıştık. Hatta arşivden kıymeti dinleyenlerimiz dinlemek isterlerse o programı ayrıca bulabilirler tekrar.
Bir haber daha var o kitapla ilgili. Hı hı. O kitap ödül aldı.
Öyle
eyvallah.
Mi?
Tabii.
Hmm. Eyvallah.
Yakın zamanda. Doğru mu Ümit abi?
Doğru. Bizim programın uğur mu oldu yoksa?
Belki de. Yok. Türkiye Kristal Küre Ödülleri'nde yılın en iyi kitabı seçildi. Halk oylaması ve jüri bağlı. Ondan sonra güzel oldu, hamdolsun. Bayağı bir hayra vesile olduğuna inandığımız bir eser oldu o. İnşallah Allah bizlere böyle güzel eserler yapabilmeyi ve faydalı olabilmeyi nasip eylesin diyelim.
Eyvallah. İnşallah abi. Yani 2019'dan beri Ümit abi üretiyor. Bilgilerini okurlarıyla paylaşıyor. 2019 yılında Hayatımızdaki Yahudi ve Hristiyan Adetleri isimli kitabı. 2020 yılında Yusuf'un da biraz önce söylemiş olduğu Bu Sorular Adamı Dinden Çıkarır isimli kitabı. Ve Ocak 2021'de okurlarıyla buluşan Tıp ve Din isimli kitabı.
Eyvallah.
Çıkmış bulundu.
Evet.
Ve ya bu önemli bir şey değil mi? Bir hareket var. Ümit abi sürekli tabii üretiyor
hem
elhamdülillah.
Var, hem de öncesi de var aslında. Onu da belki biz geçen program konuşmuştuk. Yani hani her konuğumuzu biz kendi ağzından dinliyoruz. Bu programda yine dinleyenlerimiz için bir hatırlatma olmuş olur. Dinleriz. Ayrıca eski kitaplarından Bu Sorular Adamı Dinden Çıkarır kitabıyla alakalı biraz konuştuktan sonra Tıp ve Din kitabına, yani yeni çıkan kitabıyla alakalı konuşuruz. Ama ondan önce çok önemli bir duyurumuz var. Nedir?
Evet. Efendim Ümit abi sağ olsun her geldiğinde ikramla geliyor.
Evet.
5 kitap hasbihal dinleyenlerine özel hediye etmek istediğini söyledi. Biz de dedik ki Twitter adresimiz Hasbihal Erkam'ı takip eden, aynı zamanda Erkam'da Hasbihal etiketini yazan,
etiketine yorumlar yazan, görüşlerini yazan.
Efendim Hasbihal Erkam Twitter adresimizi takibe almayanlar varsa hala şayet.
Yoktur ama yine de söylemiş olalım.
Takibi alıp aynı zamanda son gönderdiğimiz post gönderiyi beraber Ümit abinin bir afişi var.
Eyvallah.
O gönderimizin altına bir yorum bırakacaksınız.
Değil mi? Retweet ve fav diyelim aslında. Ama Erkam'da Hasbihal etiketine de yazarsanız.
Tabii Erkam'da Hasbihal etiketine de yine yorumlar yazabilirsiniz. O zaman beğeni, retweet ve hesabımızı takip yapan dinleyenlerimizden 5 kişi
bu güzel
tıp ve din kitabını inşallah kazanmış olacak.
Evet. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Eyvallah.
İnşallah kitabı da hayırlı okuyuculara ulaşır. Birçok güzel etkisi olur diye düşünüyorum zaten. Çok güzel içeriğe sahip. Bununla ilgili konuşacağız ama
hadi başlayalım gibi, bismillah.
Evet, biz çok konuştuk. artık Ümit hocamızı dinlemiş olalım.
Evet, estağfurullah.
Ümit Özdemir kimdir? Kendi ağzından dinlemiş olalım.
Eyvallah. Şimdi özetle şöyle bir söyleyelim. Doğu kökenli bir ailenin tek çocuğuyum. Neden doğu kökenli diyorum? Bunu söylediğim zaman hani bazıları diyor ki işte memleketini mi saklıyorsun? Hayır, saklamıyorum. Baba tarafım Şırnak, anne tarafım Malatyalı. Şimdi Şırnaklıyım dediğim zaman baba tarafı seviniyor, anne tarafı alınıyor. Öteki türlü dediğim zaman olmuyor. O yüzden doğu kökenli diyorum. Yıllarca işte bu pandemi sürecine kadar bir öğretmenlik yaptım. İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği, onun dışında diğer okullarda, özel ve devlet okullarında öğretmenlik yaptım. Din kültürü derslerine falan girdim. Pandemi döneminden sonra işte bu malum durdu. Kitaplar yazıyoruz, yazmaya gayret ediyoruz. Fatih İlçe Müftülüğü'ne bağlı camilerde, Tarihi Yarımada'da vaizlik yapıyoruz. Bir resmi fahri vaizliğimiz var. Ondan sonra karınca kararınca elimizden geldiğince gök kubbenin altında hoş bir sada bırakmaya gayret ediyoruz. İnşallah muvaffak oluruz diyelim. Bir de sizin gibi güzel dostların programlarına iştirak ediyoruz.
Allah razı olsun abi.
Eyvallah. Yani daha demin programdan önce kitap çıkarmasam görüşemeyeceğiz Yusuf'cum dedi Ümit Hocam.
Hakikaten öyle oldu ya.
Maalesef.
Ama pandemi girdi. Yani önceden yine görüşüyorduk. Evet. Bazı vesileyle dost meclislerimiz oluyordu.
Böyle güzel programları yapmak için de sadece kitap çıkarmamız da gerekmiyor ama.
Eyvallah. Doğru. Ara ara tekrar.
Pandeminin geçmesi gerekiyor ama. Evet. Allah izin verirse.
İnşallah.
Rabbimiz bizi bu beladan tez vakitte kurtarırsa inşallah. Bütün dostlarımıza böyle kucaklaşarak, sarılarak buluştuğumuz dost meclisleri oluşturacağız.
İnşallah. Yani. İnşallah. Programlar da aslında böyle hani güzel abilerimizle, hocalarımızla bir araya gelmenin bir vesilesi olmuş oluyor. Hem dinleyicilerimiz de onları buluşturmuş oluyoruz. Hem de biz de aslında onlarla hasbihal etmiş oluyoruz. Bu vesile olmasa belki de daha uzun bir ara girecek araya gerçekten.
Evet. Belki de.
Eyvallah. Evet. Geçen yıl çıkan kitabınız bu sorular adamı dinden çıkartır.
Evet, deist zaten ve ateist sorularına cevaplar niteliğinde. Şimdi soru başlığı biraz insanları şaşırtıyor. Diyor ki ya madem dinden çıkartır o zaman hiç bakmayalım, okumayalım. Aksine yani orada bir vurgu var zaten. Bu sorular adamı dinden çıkartır ama altında küçük bir belirtiyle merak etmeyin hepsinin cevabı var diye belirtiyoruz zaten.
Bu cevaplar adamı imana tanıştırır falan.
ya da yani bu biraz enteresan bir mesele. Günümüzün bir sorunu bu. İşte deizm, ateizm, işte onların çarpık soruları, ondan sonra temelsiz, mesnetsiz yaklaşımları, ondan sonra işte yeni peyda olan LGBT sorunu, işte bu malumunuz uzun süredir gündeme sokulmaya çalışılıyor.
Evet, özellikle ona değinelim Ümit abi. Malumunuz yine gündemde ve insanlar bununla ilgili belki yanlış bildikleri şeyler var. Bu bir hastalık mı? Yoksa yani Batı kökenli insanların üretmiş olduğu bir şey mi? Yani bununla ilgili de aslında hem eski kitaba da değinirken bu sorular adamı dinden çıkarır isimli kitabın içerisinde geçen bu bölümden, bu bahisten de özellikle bahsedelim. Gündeme dair de cevaplarımız olmuş olsun.
Şimdi bu aslında mesela bazı kişiler bu konuların konuşulmasını hoş karşılamıyor. Onlara işte reklam prim veriyorsunuz, reklam yaptırıyorsunuz. Aksine bu konuların doğru merkezli kaynaklarla konuşulması gerekiyor. Evet, İslam dini zaten böyle bir şeyi kesinlikle reddediyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı bir erkek ve bir kadından yarattığını, üçüncü bir cinsin olmadığını kesinlikle zaten noktayı koyuyor, belirtiyor.
Ama doğuştan oraya hastalıklı olanlar.
Oraya geleceğim. Şimdi dini veriler net bu konuda zaten. Tarihe baktığımız zaman mesela dinler tarihinde bile her ne kadar tahrif edilmiş olsa bile Yahudilik ve Hristiyanlık, onların bile tahrif edilmiş olmasına rağmen dini metinlerinde, kaynaklarında bu eşcinsellik ve LGBT gibi işte bu tür işlerin tamamının sapkınlık olduğu çok açık bir şekilde belirtiliyor. Yani tarih boyunca, insanlık tarihinde sadece Romalılar döneminde böyle bir, onlara işte aristokrat kesimin böyle bir hoş sıcak bakış şeyi olmuş. Ondan sonra onlarda bile genel halkın vermiş olduğu bir tepkiyle bir kabullenmeyiş var. Yani zaten insanın fıtratına aykırı olan bir şey. Allah'ın yarattığı fıtrata aykırı olduğu için insan zaten böyle bir bunu kabul edemiyor. Ama işte insan bir artık bir noktadan sonra saptığı zaman, şeytanlaştığı zaman, şeytana kul olmaya başladığı zaman ne yazık ki böyle absürt abuk subuk şeyleri de normal karşılamaya ve insanların da normal karşılaması için mücadele etmeye başlıyor. Yani bunun savunucuları günümüzde ne yazık ki insanların önlerine böyle bazı tıbbi ve bilimsel doneler koyuyor. Yani bunu bilmeyen insanlar da bu sefer diyor ki ya kardeşim baksana tıbbi bir açıklama var, bilimsel bir şey var. Hepsi safsata, hepsi büyük bir yalan. Bu konuyla alakalı kaynak vererek buradan konuşmak istiyorum. Mesela şimdi Tuğrul kardeşim, Yusuf kardeşim, eşcinsellik konuları 18. yüzyıldan günümüze ciddi bilimsel araştırmalar ile gelmeye başlamıştır. 18. yüzyıldan önce de insanlık tarihinde gündeminde var. Ama 18. yüzyıl bir kırılma noktası. Çünkü bilimin ilerlemesiyle, bazı işte teknik malzemelerin kullanmasıyla insanlar bazı araştırmaları yapmaya başlamışlar. Şimdi insanlar için bir merak konusu olduğu için bu konuda, bu konuyla alakalı da araştırmalar yapmışlar. Bir 100 yıllık takribi bir araştırma olmuş ve bu 100 yıllık araştırmanın içinde işte bu eşcinsellik konusu, işte üçüncü cinsiyet konusu gerçekten Allah'ın, onların diliyle de yaratıcının, Tanrı'nın insana vermiş olduğu bir şey midir? Yoksa bu bir hastalık mıdır? Yani bu konu üzerine özellikle dünya tarihine geçen, bilim tarihine geçen Amerikalı
yoksa
bilim...
bir işgüzarlık mıdır? Yani kişinin kendi kendine uydu. Hani hastalık veya işte
empoze ettiği.
Tabii yani üçüncü bir, tabii insanların kendi kendine veya başkalarının empoze ettiği bir şey midir bu?
Yani şeytanın bir oyunudur işin o boyutunda da. Hani rasyonel olarak baktığımız zaman burada özellikle Amerikalı bilim insanı Alfred Charles Kinsey ve Alman bilim insanı Kraft Ebing bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Indiana Üniversitesi'nde mesela Alfred Kinsey'in yaklaşık 10 yıllık süren bir çalışması var. Takip ediyor, işte bu konuyla alakalı bilimsel araştırmalar yapıyor, testler yapıyor, tahliller yapıyor, incelemeler yapıyor. Çok ciddi şekillerde bir ekiple birlikte bu konuyla ilgili bir enstitü kuruyor hatta. Bu kurmuş olduğu enstitüde yaptığı çalışmaların sonucunda bunun kesinlikle doğuştan olmadığını, genlerle bunun bir ilgisinin olmadığını, hani onların iddia ettiği gibi işte XQ28 kromozomunun uzantısının falancası işte eşcinsellik, yani bunların hepsi safsata ve palavra, ellerinde bunu doğrulayan hiçbir bilimsel veri yok. En çok kullandıkları konu bilim. Yani tıp bilimi işte şudur budur, ne bileyim işte laboratuvar çalışmaları bilmem neler falan, böyle bir şey yok. Sadece onların savunuculuğunu yapan insanlar, onların destekçileri bu teoriyi, yani aslı astarı olmayan bu işi sanki ispatlanmış bilimsel bir gerçekmiş gibi insanlara yayıyorlar. Altına da bilimsel isimler yazdıkları için insanların da kafası burada karışıyor. Ama verdiğim isimlerde mesela bu çalışmalar yapılmış. Ülkemizde de mesela bu demin ismini verdiğim bilim adamlarının çalışması üzerinden yola çıkarak Ankara Üniversitesi'nde yapılan bir doktora çalışması var bu konuyla alakalı. Bunun tamamen doğuştan olmadığı ve bunun tamamen sonradan olan bir mesele olduğu, ancak bu bir hastalık mıdır? Hastalıksa işte bedensel bir hastalık mıdır? Biyolojik bir hastalık mıdır, yoksa zihinle alakalı, psikolojiyle alakalı psikolojik bir rahatsızlık mıdır? İşte bu konuda tartışmalar var. İşte bunun hastalık boyutuyla alakalı bir tartışma var bilimsel olarak. Ama kesinlikle ispatlanmamış, kesinlikle böyle bir şey söz konusu dahi olmamış bir şey yok. Ancak şunu da belirtmemizde fayda var. Mesela bunun doğuştan olabilen şöyle bir yanı var. Aslında bu da alakalı değil de pek çok farklı bir şey bu. İslam hukuku kitaplarına hünsa maddesi ile geçer
çift
bu.
Çift cinsiyet.
Çift cinsiyetlilik. Tıp dilinde hermafrodit, intersex gibi isimler kullanırlar tıp kitaplarında bunları açıklamak için. Bir nevi işte gelişim bozukluğu gibi bir şeydir bu. İşte Allah-u Teala'nın kullarına imtihanı. Hani olur ya, kimisi altı parmaklı doğar, kimisi işte farklı uzuvlarında farklı... Efendime söyleyeyim, fazlalıkları olur, eksiklikleri olur. Allah'ın kuluna imtihanıdır bu. Ondan sonra bazı insanlar da çift cinsiyetli doğabiliyor. Ancak bu peygamberimiz zamanında da olmuş, öncesinde de olmuş aleyhissalatü vesselamın. Öncesinde de olmuş, yaşanmış. Nitekim peygamber efendimize bu konuyla alakalı soru da sormuşlar. Yani bu durumda ne yapacağız ya Resulallah, nasıl hükmedeceğiz efendim diye. Hazreti Peygamber onların, şimdi zaten Blue Çağ'ına geldiği zaman insan hal ve hareketlerinden, tavırlarından erkek mi yoksa kadın mı olduğunu belli ediyor. Üçüncü bir cins yok zaten. Hani bir gelişim bozukluğu olsa bile hal ve hareketlerinden onun gerçek cinsiyetinin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hı-hı. Öncesinde de mesela hadis-i şerifte geçer, işte idrar yoluna bakın diyor. Hani hangi uzvundan geliyorsa idrarı, ona göre hükmedin, hareket edin diye. İşte kitapta bu konuyla alakalı kaynak belirterek, zaten kaynaksız hiçbir şeyi konuşmuyoruz.
Evet, eyvallah.
Tıp ve din kitabında da zaten bu soru
herhalde geçiyor. Tabii. Soru olarak var bu.
Yani, bütün bunlar ve devamı için diyelim sevgili.
Akabinde şunla bağlamama müsaade ederseniz
buyurun,
hemen.
Buyurun. Tabii.
Ondan sonra hermafrodit konusunda günümüzde de mesela hani böyle bir problem yaşandığı zaman zaten küçük yaşlarda hani onun testleriyle zaten hani hormonal olarak nereye yatkın olduğu görülüyor. Zaten ona göre ameliyatla onun asli olan cinsiyetini o kavuşturuluyor. Yani bu hermafrodit olayının, hünsa olayının, çift cinsiyetlilik olayının eşcinsellikle de hiçbir alakası yok. Eğer bir kişi, hani onlar bir de bunu da kullanmaya kalkıyorlar, hı-hı, da bu çok başka bir şeydir. Ama eşcinsellikte kişi ya erkek ya kadın olarak doğmuş ama hormonal olarak da aynı şekilde erkek ya da kadın olmasına rağmen sapkın, işte luti dediğimiz işte Lut kavminin hastalığına düşmüş oluyorlar. Allah hidayet eylesin, ıslah eylesin diyelim.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ara verelim.
Olur.
Bir müzik arası verelim.
Evet, bu konulara değinmeniz bu açıdan güzel oldu. Yani çünkü bilinçsiz bir, maalesef biz topluluk var ya, onlar biraz da böyle kendilerini terörize de ettiyorlar böyle. Yani bir,
kesinlikle.
Sıkıntılı bir durumları da var.
İnsanlardan saygı bekliyorlar ama kendileri asla saygı göstermiyorlar.
Kesinlikle. Kesinlikle. Ne düşüncelere ne fikirlere,
evet,
hiçbir saygıları olmadığı gibi Yusuf'un da az önce belirttiği üzere anarşik de bir yapıları var.
Kesinlikle. Sosyal medyadan saldırıyorlar özellikle. Ben çok uygun bir dille kendilerine gündem olduğunda ilk bu konuyu anlattığımda yazanlar olmuştu. Ben onlara normal bilim istiyorsanız sevgili kardeşim bilim burada. Din istiyorsanız dini kaynaklar da burada. Ondan sonra olayı tamamen provoke ederek saldırgan, küfürlü üsluplarla insanlara hakaret ediyorlar. En ufak bir tepki gösterdiğinizde de hemen diyorlar ki sizi saygılı olmaya davet ediyoruz.
Evet.
Yani maalesef, kesinlikle, böyle bir zihin yani, yapıları var.
Bunu da kitabın kitabınızı almanız, senin de burada konuşmamız bu açıdan güzel oldu. Teşekkür ederiz.
Ben bunlar tabii bir de şöyle çağın sorunları arasında maalesef. Hı. Yani keşke konuşacak enerjimizi farklı yerlere aktarabilecek bir durumda olsak ama
evet,
bunları böyle hani görmemezlikten gelmemiz de olmadığı haline gelmiyor. Yani bu, evet, sorunların olmadığı haline gelmiyor. O yüzden de değinmek gerekiyor.
Çok büyük yanlış. Aksi halde gençler, özellikle yeni yetişen nesil, onların kurmuş olduğu bu argümanları bilim veyahut da işte hakikat, gerçek olarak zannediyor ve İslam dünyasındaki işte İslam alimlerinden veyahut da işte tıp dünyasındaki bilgin kişilerden aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket eden bilim insanları hem dini, evet, hem ilmi olarak yani din ilimlerinde veyahut da tıp ilimlerinde ihtisas yapmış insanların oralı olmayışları ne yazık ki bu sefer onlarda da şöyle bir güç oluşturuyor. Bakın onlar bize cevap dahi veremiyorlar. Onlar da biliyorlar. Gençler de bu sefer bundan etkileniyor.
Eyvallah.
Aksine bununla ilgili ilmi kaynaklı bir mücadele vermek gerekir. Onların içinden belki kurtulan olur olmaz, bu takdir, nasip, artık nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin. Ancak onları dinleyip de arafta kalan, arada kalan özellikle yeni yetişen genç nesil neyin ne olduğunu en azından anlamış olur. Yani bu konuda ben onları, kıymetli büyük hocalarımızı da, ilim adamlarını da bu konuda Allah için buradan mücadele etmeleri için davet ediyorum, çağırıyorum. Ki ne yazık ki isim vermeyeceğim burada ama ben bu çalışmayı yaptığım zaman, araştırmaları yaptığım, kitaba koyduğum zaman hani bana dediler ki yani pek oralara girme, uğraşma onlarla, onlar da seninle uğraşır, işte ne bileyim saldırırlar, sosyal medyada şöyle yaparlar, başını ağrıtırlar. Ya bizim başımız ağrısa ne olur, ağrımasa ne olur, yani
merhem olmak önemli olan.
Çok şaşırmıştım yani, çok da üzülmüştüm.
Ve bu konuda ben şunu da eklemek istiyorum, o kadar bunu normalleştirmek üzere çabaları var ki bazı kesimlerin. Mesela bir işte en meşhur film ve dizi platformunu düşünün. Neredeyse her dizisinde, her filminde bunu işliyor. Ve insanlar izleye izleye artık normalleştirmeye
kesinlikle hareketleri var yani.
Bu çabaları gibi bile aslında ne kadar batıl bir iş olduğunu da gösteriyor aslında yani bu olayı.
Kesinlikle, ama bir de işin üzücü şu boyutu var. Bizim diyebileceğimiz, hani manevi değerleri olduğuna inandığımız bir büyük televizyon kanalında bu konuyla alakalı bir program yapacaktık. Ondan sonra seviyeli, kaliteli bir program. Yani ne acıdır ki işte ya bizi o kitleden de izleyenler var, neyse şimdilik dursun deyip rafa kaldırıldığını gördüm ben. Hani yani ne yazık ki onların elinde olmasına rağmen medya, büyük güçler, evet, mesela kullanıyorlar konvansiyonel bir silah olarak, evet, evet, filmleri, dizileri, programları, televizyonları çok iyi kullanıyorlar. Yani ama bizim dediğimiz mecralar da ne yazık ki hani belki reyting kaybetmemek için bunu yapmıyor
maalesef.
Cenab-ı Hak böyle bu konuları, yani gündeme dair, gündemde sorun teşkil eden, hakikaten cevap aradığımız konulara içerik üretebilecek, cevap verebilecek yazarların, İşte televizyon kanallarının, programcıların, televizyoncuların sayılarını artırsın diyelim.
Ve samimiyetimizi arttırsın Rabbim.
Amin inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda Tıp ve Din isimli kitabı konuşuyoruz. Ümit Özdemir abimizin kitabı yeni çıktı. Kısa bir ara veriyoruz. Yusuf'la beraber gitar ve ne eşliğine bir ilahi mi okuyalım?
Bir ilahi söyleyelim.
Tamam, bir ilahi okuyalım inşallah. Ardından hemen buradayız.
Açar cennet kapısı illallahu la ilahe illallahu la ilahe illallah la ilahe illallahu la ilahe illallah la ilahe illallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'dayız. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Turulan Şen. Hepinize tekrardan hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Evet, Ümit Özdemir hocamız bizlerle birlikte. Aslında konu o kadar hararetli ki yani konuşacak çok şeyimiz var. Biz aslında bugün tıp ve din kitabını Ümit hocamızın konuşacağız, yeni çıkan. Fakat bir önceki kitabındaki bahislerden birisini bahsettik. Güzel de oldu. İnşallah yaraları saracak nitelikte olmuş olur.
İnşallah diyelim.
Evet, tıp ve din kitabı. Ne zaman çıktı hocam?
Tıp ve din.
Çalışmalar ne zaman başlamıştı?
Eyvallah.
Siz gerçi devamlı zaten bu işlerin içerisindesiniz. Konferanslar veriyorsunuz, seminerler veriyorsunuz. Bu kitap çalışmasının da bir background'ını bize anlatabilirseniz belki iyi olur.
Eyvallah. Bunu geçen sene aşağı yukarı bu zamanlarda başlamıştık çalışmaya. Yaz döneminde, ondan sonra güzel bir derleme oldu. Toparladık ondan sonra. İlgili araştırmalar bittikten sonra da hazır hale getirdik. Aralık ayında normalde 2020'nin sonunda çıkacaktı. Ancak Kristal Küre Ödülleri'nde ödül alacağımız duyulunca yayın evi de ondan sonra dediler ödül töreni bittikten sonra 2021'in başında, yani her seneye bir kitap sloganıyla 2021'in başında Ocak ayında çıksın denildi. Biz de eyvallah dedik. Yani konular popüler kültürde merak edilen konular, işte içindekiler kısmında da göreceğiniz gibi işte spiral taktırmak caiz midir? Ondan sonra işte dövme yaptırmak dinen ve tıbben ne boyuttadır?
Organ
ondan
bağışı.
Sonra organ bağışı, ki onu mutlaka konuşalım. Hı hı. Organ bağışı işte caiz midir? Caizse hangi şartlarda caizdir? Ki o da çok birinci bölümde konuştuğumuz konu kadar önemli, hı hı, bir konudur aslında.
Midye.
Midye işte yenilmesi, işte tıbbi ve dini olarak işte ilgili bilimsel ve dini kaynakları Kur'an ve sünnet bütünlüğünde ehli sünnet kaidelerine uygun bir şekilde ve ilgili araştırmalar ışığında derledik. Güzel bir çalışma oldu. Çok sıkmaması için de çok da boğmadık. Ondan sonra net böyle kısa kısa cevaplarla cevaplamaya çalıştık. Şimdi organ nakli ile alakalı şunu söylemek isterim. Organ nakli çok tartışılan bir konu. Organ naklinin caiz olduğu nokta var, caiz olmadığı nokta var. Genel itibariyle gerek Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva veyahut da onun yukarısında olan işte uluslararası fetva komitelerinin vermiş olduğu fetvalarda bir kişinin eğer herhangi bir menfaat elde etmeden, parayla satmadan, tamamen Allah rızası için verdiği takdirde ve organını verirken de kendi sağlığına herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde bir bağışta bulunuyorsa, ondan sonra organını bağışlamasında herhangi bir beis yoktur, caizdir diye fetva verilmiştir. Kan vermeye benzetilmiştir. Kan vermenin bile bir çeşit organ verme gibi olduğu doktorlar tarafından zaten belirtilir. Ancak tartışmanın girdiği nokta, hani işin uhrevi şeylerini söylemiyorum, hani tartışmalarını, onlar biraz çünkü halk arasındaki
hocam,
kulaktan
bir,
dolma bilgiler.
Bir yere vardı ya işte organ mafyası, yani değil mi? Birileri kaçırılıyordu, bir organlar alınıyordu, paralarla işte farklı kişilere satılıyordu. Hani olay böyle bu noktalara giriyorsa tabii ki de.
Şimdi olayın o noktalarının bilemem de o noktalara gelmeden önce zaten tartışılan noktalar var. Mesela halk arasında meşhur olmuş işte ben organımı verdim ama benim organım o adamın bedenindeyken işte o adam bir günah işlerse benim o organımla bana da günah yazılır mı gibi. Hani bu tür şeyler de var da bunlar halk arasındaki belki de hani toplumumuzdaki insanların hassasiyetinden kaynaklanan ama tabii ki böyle bir şey söz konusu değil de hani o kişi kendi vücudundayken hani ondan sorumludur. Ondan sonra
hocam vesvese nasıl bir şey yani?
Vesvese işte böyle şeytanın, ya cahil Müslüman şeytanın maskarası olur. Hani toplumda meşhur bir laf vardır ya, işte cahil Müslüman, cahil sofu, artık ne söylerseniz söyleyin. Yani bir kişi cahilse bu konuda gerçekten şeytana maskara olabiliyor. O yüzden zaten İslam'ın da ilk emri olan ikra, oku. Okumamız, kendimizi geliştirmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bu işin bu boyutu tartışılıyor halk arasında ama İslam alimleri tarafından tartışılan bir nokta var. Ve gerçekten önemli bir nokta. Şimdi beyin ölümü meselesi var organ naklinde. Şimdi,
bitkisel hayat.
Şimdi iki türlü organ nakli oluyor. Diriden diriye verilen organ, mesela sizin birine böbreğinizi vermeniz gibi. Ondan sonra bir de kişi öldükten sonra kadavra dedikleri ya da işte ölüm anında organlarını bağışlamışsa alıp ihtiyaç sahibi olan kişilere organlarının verilmesi gibi. Bu konuda çok ciddi bir araştırma yapılıyor ve kitapta bunun kaynaklarını da belirttik. Hatta Sağlık Bakanlığı da bu konuyla alakalı ciddi bir araştırma yaptı sağlıkçılar üzerinde. Çok ortada kaldı. Çünkü Harvard Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu bir kriter var. Beyin ölümü. Bu beyin ölümü gerçekleştiği zaman kişinin tam manasıyla öldüğüne hükmediliyor. Ve o kişi organlarını bağışlamışsa bütün organları alınıyor. Bağışladığı organları ya da alınıyor. Ancak beyin ölümü gerçekleştiği zaman bir makineye bağlı olarak da olsa kişinin solunumu devam ediyor, vücuttaki kan akışı devam ediyor. Şimdi İslam hukukuna göre bir kişinin ölmüş olabilmesi için solunumunun kesilmiş, kan akışının durmuş, gerçekten tamamen ölmüş olması gerekiyor.
Bu durumda organ bağışı yapılabiliyor mu yani?
İşte mesele zaten tartışma orada başlıyor. Tıp dünyası diyor ki İslam hukukçularına sizin dediğiniz şekilde bir kişi öldüğü zaman onun organları da ölüyor. Biz onun organlarını alamayız. Zaten bir trafik kazasında ölen veyahut da evinde yatağında ölüp de hastaneye getirilen kişi organlarını bağışlamışsa bile onun organları alınmaz. Çünkü o ölmüştür. Kişinin tam manasıyla ölmemesi lazım.
Yani hastanede demek ki kontrol ki. Altında bir ölümden bahsediyoruz.
Aslında, işte aslında tartışma burada var. İşte
orada o beyin ölümü İslami gerçek. Olarak ölmemiş oluyor.
Tabii aslında. İslami olarak bu kabul edilmiyor. Yani ölmemiş oluyor. Doktorlar da mesela bu konuda 1980'li yıllarda Ankara'da yapılan bir ciddi bir çalışma oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı işte Din İşleri Yüksek Kurulu ile alakalı. Bununla ilgili hani internet ortamında Diyanet'in sayfalarında da hatta şeyler var. İşte meşhur işte Türkiye'nin ilk organ nakillerini yapan Mehmet Haberallar'ın, büyük profesörlerin falan isimleri aklıma gelmiyor da kitapta belirtmiştik onları. Resmen İslam hukukçularına, İslam alimlerine, kurul üyelerine yalvarıyorlar. Diyorlar ki bu fetvayı verin. Ama şimdi kurul üyeleri de, hatta sadece Türkiye'deki bu kurul değil, Kuveyt'te, Cidde'de yapılan uluslararası fıkıh konferansında bu fetva çıkmıyor. Çünkü İslam hukukunda ölümün şekli belli. Solunumu duracak, kalbi duracak, ondan sonra kan akışı duracak. Yani tam manasıyla bir ölüm. Uluslararası fıkıh komisyonlarında da mesela bu konu tartışıldığında İslam hukukçuları genel itibariyle şunu söylediler. Yani fetva çok açıktır burada. Hani evet organ nakli caizdir. Diriden diriye hiçbir çıkar elde edilmemek kaydıyla olacak. Organını veren kişi bu konuda kendi bedeninde herhangi bir zarar görmeyecek. Veyahut da bir İslam düşmanına. Bu da var. Bir İslam düşmanına bir organ vermeyecek ve bununla beraber işte üreme organlarını vermeyecek gibi işte böyle hani etik, ahlaki konular da bu işin içindedir. Onun dışında tartışılan sadece şu vardır. Öldükten sonra kişinin nakledilecek olan organları işte burada hani bir tartışma çıkartıyor. İşte beyin ölümü gerçek bir ölüm müdür, değil midir? İslam hukukçularına göre şu andaki Harvard Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu bu beyin ölümü kriterleri İslam hukukuna göre bir beyin ölümü değildir. Çünkü sadece beyin fonksiyonu duruyor. Makineye bağlı da olsa bir kişi, ki makineye bağlı olup beyin ölümü gerçekleşti deyip de hayata dönen bir sürü insan var. İnternette bugün haberlerine ulaşabiliyoruz. Bakabilirler. Bazı doktor arkadaşlarım var diyor ki bu mümkün değil. O makine bozuktur. Bu daha büyük bir tehlike. O makine bozuksa kim bilir o bozuk makine yüzünden kim bilir kaç kişinin kanına girildi. Gerçi o da var. O da var da işte bu konuda insan hayatı söz konusu olduğu zaman çok hassas olunması gerekir. Ondan sebep özetle toparlayacak olursak bu konuda işte beyin ölümü Harvard Üniversitesi'nin belirlediği kriterlerdeki beyin ölümü gerçek bir ölüm olarak kabul edilmemiştir İslam hukukçuları tarafından. Ancak işte şu söylenmiştir: öldükten sonra bir kişinin organları da nakledilir, nakledilebilir. Hayattayken kişi eğer organlarını bağışlamışsa ve nakledilecek kişi de deminki saydığımız gibi işte İslam düşmanı olmayan veyahut da işte hani bu bir parayla alışverişi yapılmamış bir nakil şekli ise de Din İşleri Yüksek Kurulu da Diyanet'te de mesela aynı bu kriterler belirtilmiştir. Hı hı. Fetvalar kitabında veyahut da işte bu konuyla alakalı güzel bir çalışma vardır. Ehl-i Sünnet'in fetvası da hani bakıldığında hani bu yöndedir ama işte ince nokta beyin ölümünün gerçek bir ölüm olup olmaması tartışması ve akabinde şunu söylemişlerdir. Demişlerdir ki bu konuda bu tıbbın sorunu, hani madem öyle o kişi öldü mü, öldüğü zaman hayattayken organlarını bağışlamışsa eğer, yani bir ilaç mı verirsiniz, nasıl bir makineye bağlı tutuyorsunuz, hani o kişinin tam ölümü gerçekleşir, kanı durur, nefesi solunumu durur, tam manasıyla ölür, öldükten sonra organlarını alırsınız, nakli gerçekleştirirsiniz. Ama bu noktada da bu sefer işte tıp dünyası diyor ki şu anda öyle bir gücümüz yok, öyle bir teknolojimiz yok. Yani öyle bir pozisyonumuz yok. O organlar nakledilemez öyle bir pozisyonda. Buna da işte fetva kurulları pek yanaşmıyor. Yanaşanlar da biraz işte artık kendince bireysel fetva veriyorlar. Çünkü işte insan hayatını düşünerekten belki iyi niyetle bu fetvaları veriyorlar ama genel fetva kurullarının görüşü bu yöndedir. Hı-hı. Kaynaklarıyla birlikte tıp ve din kitabında belirtmiştik. Umarım açıklayıcı olmuştur.
Eyvallah. Gerçekten bir de kitapta hep kaynaklarıyla birlikte var.
İşte çok önemli.
Ayetlerle, hadislerle, dipnotlarla güzel bir şekilde açıklanmış.
Ya da akademik doktora tezleri, yüksek lisans tezleri veyahut da İslam ansiklopedisi olur veyahut da işte önceki kitaplarda da Altın Oluk dergisinden bile örnek verdiğimi hatırlıyorum ben. Hayatımızdaki Yahudi ve Hristiyan adetleri kitabında olsa gerekti yanlış hatırlamıyorsam. Hani ilmi çalışmaları olan kaliteli güvenilir kaynaklar verdik ki ve insanların çabuk ulaşabileceği kaynaklar. Hani olur ya orada bir tereddüte düşer.
Evet, o konuda belki daha detaylı bir
bilgi almak ister. Veyahut da güvenmez olabilir.
Kaynaklara bakabiliyor.
Ana kaynağa gidip baksınlar ve gerçek manada öğrensinler dedim.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Ümit Özdemir, yazar Ümit Özdemir hocamız bizlerle birlikte tıp ve din kitabını konuşuyoruz. Hemen hatırlatalım, Hasbihal Erkam Twitter hesabımızdaki son tweet'i retweet artı fav yaparsanız bu güzel kitaptan 5 tane oradaki takipçilerimize hediye edeceğiz. Erkam'da Hasbihal etiketinde ayrıca yazabilirsiniz görüşlerinizi, önerilerinizi.
Evet, kısa bir müzik arası daha verelim. Hemen ardından kıymetli dinleyenlerimizle birlikte hasbihalimizi devam ettirelim.
Senden daha yakın.
seni seven Rabbin var.
Kıymetli Hasbihal dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da programımız devam ediyor. Yazar Ümit Özdemir bizlerle birlikte, radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyoruz.
Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar,
hayırlı cumalar diliyoruz.
Güzel bir cuma, güzel bir kitabı konuşuyoruz. Yeni bir kitap çıkınca insan mutlu oluyor. Yani böyle kitapların dünyasında kaybolmak zevkli, eyvallah, bir şey. Biz de burada sık sık yazar abilerimizi, hocalarımızı konuk alıyoruz. Okur dergimiz var. Okur dergisinde birçok kitap tanıtılıyor. Bunları konuşuyoruz burada hemen hemen her ay. Tıp ve Din kitabı da hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Allah razı olsun.
Bol bol okuyuculara ulaşsın ve güzel bilgiler edinsin okuyucular.
İnşallah.
Diyelim ve...
Hocam malum pandemi döneminin içerisindeyiz.
Evet.
Programımızın aslında son bölümüne gelmiş olduk. Hı. Bu soruyu da açarsak sonra da vedalaşma faslına doğru gideceğiz. Pandemi döneminin içerisindeyiz ve COVID-19 şu anda mutasyona uğradı. Cenab-ı Hak'tan tez vakitte bu illete şifa vermesini diliyoruz.
Amin.
Fakat önemli bir husus var ki sizin kitabınızda da geçiyor. Bulaşıcı hastalıkların Müslümanlara yüklediği sorumluluklar nelerdir?
Evet. Şimdi bulaşıcı hastalıkların insanlara yüklediği sorumluluklar.
Yani bu hastalık öldürücü bir hastalık.
Evet.
Bazen işte değil mi, taşıyıcı sıfatının içerisinde insanlar hiçbir şekilde hiçbir belirti hissetmeden belki onlarca kişinin ölümüne vesile olabiliyor.
Tabii.
Bunlarla ilgili neler yapmak gerekiyor? Yani burada İslami bakış açısını da bizlere hem de dinleyenlerimize aktarabilirsek, paylaşabilirsek çok seviniriz.
Eyvallah. Şimdi bu tür salgınlar insanlık tarihi boyunca olmuştur. İslam tarihinde de bunlar çok yer edinmiştir. Hatta günümüzde bu virüsün çıktığı ilk dönemlerde meşhur bir hadis gündeme getirildi. Hatta Amerika'da ya da Avrupa'da olsa gerekti.
Evet.
Billboardlara işte asıldı. İşte bir bulunmuş olduğunuz bir beldede işte bir salgın çıkarsa o beldeyi terk etmeyin veyahut da işte o beldeye de dışarıdan girmeyin gibisinden bir uyarı niteliğindeydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Şimdi bu konuda toplumumuz her ne kadar bilinçli olmuş olsa da bu salgın toplumumuza temiz olmayı öğretti aslında. Ne kadar hani Müslümanların hayatında abdest ve gusül,
temizlenme,
temizlik imanın yarısıdır, kesinlikle, işte temizlik İslam'ın emridir gibi kaideler olsa da toplumumuzda temiz olmayan, abdestsiz olan, affedersiniz taharetsiz olan çok insan vardı. Maalesef bu bizleri de üzüyordu ama işte her şer gözüken olayda bir hayır vardır sözü burada belki de hayat buldu. Niye?
Ya baktığımız zaman Ümit abi şöyle, şimdi önceden mesela çocuklara bakıyorum ben. Veya yakınlarımdakilere bakıyorum. Önceden kışın böyle hastalıkla, yoğun hastalıklarla
çok geçirdim. Grip olurlardı.
Kesinlikle.
Şimdi yani, grip denen şimdi, bir şey yok gibi
yani
bir şey oldu.
Yani çekinme var, işte ne bileyim o mesafe var.
Fiziksel
dışarıya,
mesafe,
tabii dışarıya
maske,
mecbur kalmadığımız müddetçe evet, çıkmama durumlarımız var.
Maske mesela
var.
Bu gribi de bayağı bir önledi diye diyorlar.
Dezenfektanlar, yani. Evet. Ondan sonra insanların bu konudaki hijyenik hastalıkları, temizlikleri.
Aslında biz bu toplum olarak bu meselelere hassastık ama hastalık vesilesiyle daha da bir hassas duruma geldik. Hakikaten grip vesaire gibi hastalıkların sayısını da bu vesileyle düşürmüş olduk.
Yok denecek kadar az seviyede olsa bile insanlar çok fazla artık önemsemiyor.
Evet.
Ve kuvvetli vitamin alıyorlar. İşte portakala yükleniyorlar, limona yükleniyorlar, vitamin depoluyorlar kendinde vesaire vesaire. Şimdi bu güzel bir şey oldu. Bununla birlikte mesela İslam tarihinde de mesela meşhur salgınlar olmuştur işte veba. Veba da bir virüstür, bir mikroptur. Ondan sonra insana bulaştığı zaman insanı perişan eden, özellikle bundan işte 1000 küsur yıl önce insanların hayatındaki olanakları göz önünde bulundurarak o
daha
insanların...
yakın tarihte bile yani Ümit abi, yani bunu 200-300 sene öncesine bile baksak değil mi? Vebanın hala öldürücülüğünün devam ettiğini görüyoruz.
Var şu anda bile vardır ama işte bir de ama günümüzdeki imkanlarla bundan binlerce yıl önceki, yüzlerce yıl önceki insanların yaşadığı imkanları yan yana koyarak baktığımız zaman bizler onlara göre şanslıyız.
Eyvallah.
Bizlerin mesela maskesinden tutun, dezenfektanından tutun bir sürü şeyi var değil mi? Tedbir malzemesi var.
Tabii.
Ama bu insanların hayatında bırakın dezenfektanı, doğru düzgün su yok ya.
Kesinlikle.
O yüzden çok ciddi sorunlar yaşanmışlar. Hatta bunlardan en İslam tarihine yer edeni, Hazreti Peygamber döneminde ortaya çıkan Şiruye salgını ve onunla beraber Hayber Yahudileri arasında çıkan veba salgını ve Filistin'de ortaya çıkan Anvas salgını. Hı hı. Bu üç salgın kaynaklarda ciddi yer etmiştir. Anvas salgını ile alakalı zaten çok ciddi kayıplar yaşandığı, birçok sahabenin de hayatını kaybettiği ve bu konuda hatta Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel gibi Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde, hı hı, olduğu ve bu dönemde Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Muaz bin Cebel gibi sahabelerin de hayatını kaybettiği, hı hı, ondan sonra Hazreti Ömer'in bu salgını haber aldığında bölgeye gittiği, bölgeye giderken de mesela orada Ebu Ubeyde bin Cerrah'la, şimdi Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri o bölgenin, Anvas bölgesinin, işte Filistin bölgesinin komutanı, sorumlusu. Hazreti Ömer de halife, bölgeye giriyor, bakıyor ki diyorlar ki ya Ömer diyorlar, burada efendim diyorlar, böyle bir Anvas bölgesinde işte orada bir köy. Hı hı. Orada çıktığı için, hani Wuhan gibi düşünün, ondan, hı hı, sonra çıktığı için o ismi alıyor. Diyor bir salgın var, insanlar çok ciddi şekilde vefat ediyor, ölüyor. O yüzden bu konuda diyor hani ne yapalım? Hazreti Ömer de oraya girmiyor. Ondan sonra girmeyince bu sefer oranın sorumlusu olan sahabi işte sinirleniyor. Hani kızıyor biraz daha, diyor ki hani ey ya Ömer diyor, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Şimdi evet, salgınlar, bu tür hastalıklar, evet, Allah'ın insanlara bir imtihanı, yeri gelir bir cezası da olabilir. Yani, hı-hı, insan çok azar, çok haddini aşar, sınırları çok zorlar. Cenab-ı Hak bununla insana bir ceza da verebilir. Yani bu onun takdirinde. Ancak bu demek değildir ki kişi, kul, tedbirli olmayı elde bıraksın. Ondan sebep Hazreti Ömer'le tartışıyor işte Ebu Ubeyde bin Cerrah, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorduğunda Hazreti Ömer ona Allah'ın bir kaderinden, yine Allah'ın başka bir kaderine kaçıyorum diyor. Evet, tedbir alıyorum diyor yani bu, hı-hı, konuda.
Bu örnek mesela çok önemli. Pandemide çünkü bu da çok tartışıldı.
Tabii.
Yani Allah yazdıysa işte vardır kaderimizde deyip de böyle bir şeye teslim olmak da bizim dinimize zaten yakışmıyor.
Kesinlikle. Bunun en güzel örneği Yusuf'un mesela Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın arasında geçen bu olay. Hı-hı. Hazreti Ömer evet diyor, Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum diyor. Yani tedbir aldığını ona söylüyor. Ona da onu tavsiye ediyor. O gitmiyor. O diyor ki hani yazılan neyse gelir o başa, tabiri caizse hani. Bunun karşısında duruyor. Ve maalesef bu o salgında vefat ediyor, şehit oluyor. Çünkü onlar da şehit hükmündedir. Hani, hı hı, mümin bir insanın böyle bir salgından vefat etmesi. Hazreti Ömer de Medine'ye geri dönüyor ama işte burada...
Bununla ilgili bir mesela, yani Hazreti Ömer çözüm planlaması yapıyor mu? Halife, dönemin halifesi aynı zamanda.
Evet.
Hani imkanlar kısıtlı olsa da oraya girmeyerek belki bir örnek, bir davranış sergiliyor.
Sonrasında şunu yapıyor Tuğrul'cum. Mesela Ebu Ubeyde bin Cerrah'a şu sözleri söylüyor gitmeden önce. Bir benzetme yapıyor. Sen devenle diyor bir vadiyi ulaşsan oraya. Vadinin bir tarafı sulu ve yeşillik, diğer tarafı da susuz ve kurak olsa. Deveni nerede otlatırsın? Yeşil olan yerde mi, kurak olan yerde mi? Deveni otlak yerde, yeşillik yerde otlatırsan Allah'ın takdiriyle otlatmış olmaz mısın diyor. Ondan sonra, çünkü herkes biliyor ki otluk yerde deveyi otlatacak ondan sonra. Bunların her ikisi de Allah'ın takdiridir. Tercih de onun sana verdiği iradeyle senin gücündendir diyor. Tam bu sırada bunları konuşurken Abdurrahman bin Avf Hazretleri geliyor. Radiyallahu anh, gelip onlara diyor ki ben de ikinizin hani tabiri caizse bu tartışmasını bitirecek Hazreti Peygamber'den duyduğum bir söz var. Nedir? Bir yerde salgın olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde salgın ortaya çıkarsa oradan da ayrılmayın sözünü söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer de verdiği kararın doğruluğundan sebep Allah'a hamd ederek oradan ayrılıyor ve Müslümanların da oradan hani onunla beraber gelenlerin ayrılmasını emrediyor. Orada olanları da bir nevi bir karantinaya alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karantinanın ne olduğu bilinmediği dönemde aslında bu sözüyle bir, evet, karantina uygulaması başlatıyor. Bakın diyor ki oraya girmeyin. Eğer sizin bulunduğunuz bölgedeyse oradan da çıkmayın. En güzel tedbir.
Yine en hayırlı ölçü Allah Resulü ölçüsü.
Kesinlikle. Evet. Programın başında da işte belirtmeye çalıştım işte o hadisin hikayesi de bu şekilde olmuştur. İslam tarihi ve hadis kaynaklarında, sahih kaynaklarda yer alan bir hadis-i şeriftir bu. Hatta Amerika'da ya da Avrupa'da billboardlara asıldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, sözü. Gördüm. Haber olmuştu.
Gerçekten anlamlı ve örnek almamız gereken bir söz. Her
karantinayı başlatan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aslında. Karantina uygulamasını derseniz hani bilimse alın size, bilim de, tıp da, din de her şey Allah Resulü'nde.
Ne kadar güzel. Bütün örnekler sahabi ve Peygamber Efendimiz'in hayatında var.
Eyvallah.
Evet.
Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Güzel bilgiler aktardı sevgili Ümit abi bize.
Allah razı olsun. Hem
de dinleyenlerimize. Ümit abi son olarak neler söylemek istersiniz?
Sürçülisan ettiysek affola. Erkam Radyo ailesine ve siz iki güzel kardeşime, dostuma teşekkür ediyorum.
Kitabı nereden tedarik edebiliriz?
Kitabı kitap satan her yerden tedarik edebiliriz. Hay yayınlarında çıkıyor bizim kitaplarımız. Özetle gerek
tüm kitapçılarda
dijital veyahut da normal sahaf usulü bütün kitapçılardan temin edilebiliyor. Sürçülisan ettiysek affola, dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Kitap kazananları da şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Eyvallah. Bu kitap kazananlarla ilgili haftaya yapacağımız programda mı açıklayalım?
Sosyal medyadan açıklarız yine kazananları. Hatta haftaya da buradan duyururuz.
Evet, öyle yapalım.
Evet. Tekrar da hatırlatalım yeni duyanlar için bunu. Ümit Özdemir hocamızın Tıp ve Din kitabı yeni çıktı. Sosyal medya Hasbiyel Erkam hesabımızdaki son tweet'i beğenip retweet ederseniz 5 tane kitap o dinleyicilerimizden 5'ine hediye edilmiş olacak.
Aynı zamanda Erkam'da Hasbihal etiketimize de programla ilgili öneri, yorum, düşünce, fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Efendim biz de sürçülisan ettiysek affola diyelim ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya yeni bir Hasbihal programında görüşünceye dek Allah'a emanet olun.